Ayrım 3.
Camdan kalbin aydını, gecekondululara acımakta, onlara sempati duymaktadır. Ama onları yeterince anlayamamakta, onlarla empati kuramamaktadır. Dipnot. Empatinin sempatiden farkı 3. bölümde ele alınacaktır. Burada kısaca şunu belirtebiliriz. Empati kurarken karşımızdaki kişiyi anlamamız söz konusudur. Sempati duyduğumuz kişiyi ise derinlemesine anlamamız şart değildir. Sempati de taraftarlık söz konusudur. Gecekondulu da aydını anlamaz. Böylece bir çağdaş Hacivat Karagöz çatışması doğar. Aydın evinde de sokakta da yalnızdır. Sonuç olarak toplumumuzda hemen her kesimden pek çok kişi iletişimde sorunlar yaşamakta, başkalarıyla birlikte bulunsa bile belki fiziksel açıdan değil ama psikolojik açıdan yalnızlık çekmektedir. Çocuk ana babalardan oluşan toplumda kişiler aynı anda hem çocuk hem de ana baba rolündedirler. Yetişkin olmaya pek izin yoktur. Bağımsız olmak, kendi aklını kullanmaya kalkışmak hoş karşılanmaz. Aynı anda hem çocuk hem de ana baba olan kişiler birbirlerine bağımlıdırlar. Bireyselleşmenin, kendi akıllarını kullanmanın bu bağımlılığı bozacağını düşünerek endişe ederler. Batıya bakıp oradaki insanların fazlaca bireyselleştiklerini, bu yüzden de kendilerini yalnız hissettiklerini düşünürler. Batı toplumlarındaki insanlar kendilerini bizim sandığımız kadar yalnız hissetmiyor olabilirler. Onlar gibi olmamak için bağımlı ilişkilere sarılmak gerektiğini düşünürler. Bireysellik ve bireysel akıllar kınanır. Çünkü yalnız kalmak korkutucudur. Yalnız kalma korkusu giderek kendi aklından korkmaya dönüşür. Akıl korkusu, yalnızlık korkusunun yerini alır. Akıl korkusunun bulunduğu çocuk ana babalar toplumunda bağımlı ilişkisi, güvenlik ve huzur vardır. Ancak söz konusu güvenlik ve huzur, kendi aklını bir yana koyup ana babanın otoritesine boyun eğilerek elde edilir. Bu tavır çare midir? Çarelerden birisidir fakat başka çareler de vardır. İlle de batılıların geçtikleri yollardan geçmemiz, onlar kadar bireyselleşmemiz gerekmez. Ancak akıl korkusunu sürdürmemiz de gerekmez. Yaşam ve iletişim biçimimizi irdeleyip, eksiklerimizi gidermek şartıyla, kendi yolumuzda, kendi hızımızla ilerlememiz yeterli olabilir. Bağımlı ilişkinin zıttı akıl değildir. Yani ya bağımlı ilişkiyi ya da bireysel akılları tercih etmek zorunda değiliz. Hem birbirimize olan bağlılığımızı sürdürebilir, hem de kendi akıllarımıza daha fazla güvenebiliriz. Bu kitapta savunulan temel önerme bu olacaktır. Hem birbirine bağlı, hem kültürel değerlerine bağlı, hem de kendi akıllarını kullanabilen kişilerden oluşan bir toplum olabiliriz. Çocuk ana babalardan oluşan toplumumuzun yetişkin tavrına da ihtiyacı vardır. Birinci bölüm, İletişim. Bu kitabın temel konusu olan kişiler arası iletişimi ve iletişim çatışmalarına geçmeden önce, İletişimin ne olduğunu ana hatlarıyla dile getirmek istiyorum. Böylece kişiler arası iletişimin ve iletişim çatışmalarının iletişim içindeki yerini görmek mümkün olacaktır. Aslında iletişim sadece psikolojinin konusu değildir. Elektrik mühendisliğinden biyolojiye, antropolojiden siyaset bilimine kadar pek çok alanda iletişimin yeri ve önemi vardır. Fakat bu bölümde iletişim yalnızca psikoloji kapsamında ele alınacaktır. İletişimin tanımı. İletişime kısaca bilgi üretme, aktarma ve anlamlandırma süreci olarak tanımlayabiliriz. Bu durumda pek çok etkinlik iletişim sayılacaktır. Örneğin bu tanıma dayanarak iki insanın karşılıklı konuşmasını iletişim sayabileceğimiz gibi, arıların bal bulunan yeri birbirlerine bildirmelerini de iletişim kabul edebiliriz. Hinde 1974. İletişim tanımı ve modelleri için ek 1'e bakılabilir. Genel anlamda iletişimin gerçekleşmesi için iki sistem gereklidir. Bu sistemler iki insan, iki hayvan, iki makine ya da bir insan ile bir hayvan, bir insan ile bir makine, örneğin bir bilgisayar olabilir. Seçenekleri arttırmak mümkündür. Nitelikleri ne olursa olsun iki sistem arasındaki bilgi alışverişini iletişim kabul edebiliriz. Yukarıdaki alışveriş sözünden de anlaşılacağı üzere iletişimde bilgi akışının iki yönlü olması beklenir. Sibernetikte bir bilgi kaynağından tek yönlü bilgi iletimini, enformasyon, karşılıklı bilgi alışverişine ise komünikasyon ya da iletişim adı verilir. Akman 1982. Yani iki sistem arasındaki karşılıklı bilgi alışverişini iletişim olarak adlandırma, tek yönlü bilgi akışını ise başka bir şey sayma eğilimi vardır. Bu ayrımı dikkate aldığımızda insanlar arasındaki bütün konuşmaları iletişim kabul edemeyeceğimizi düşünebiliriz. Örneğin ana babalar ya da amirler çocuklarına, memurlarına sadece bir takım emirler verip onların bu emirler karşısındaki tepkileriyle ilgilenmezlerse bu tavırlarını iletişim değil, enformasyon yani tek yönlü bilgi iletimi kabul etmek pek de yanlış olmasa gerek. Enformasyonlar bazen iletişime dönüşür, bazen de dönüşmez. Örneğin bir evin penceresindeki kiralık 3 oda ilanını yalnızca okuyup geçerseniz bu uyarıcı sizin için bir enformasyon olmakla kalır. Ev sahibiyle yüz yüze ya da telefonla konuşmanız durumunda ise iletişim ortaya çıkar. İletişim türleri. Psikoloji kapsamında çeşitli iletişim sınıflamaları vardır. Yaygın olarak kullanılan sınıflamalardan birisinde iletişim 4 ana gruba ayrılır. Burada söz konusu olan iletişim türleri birer inceleme alanı olmanın yanı sıra aynı zamanda birer çatışma türüdür de. Şöyle ki, 1. Kişi içi iletişim ve çatışma, 2. Kişiler arası iletişim ve çatışma, 3. Örgüt içi iletişim ve çatışma, 4. Kitle iletişimi ve çatışma. Dipnot, kişi içi intrapersonel, kişiler arası interpersonel, örgüt içi organizational, kitle iletişimi mass media. 1. Kişi içi iletişim ve çatışma. Bir insanın düşünmesini, duygulanmasını, kişisel ihtiyaçlarının farkına varmasını, iç gözlem yapmasını, rüya görerek kendi içinden mesaj almasını ya da kendine sorular sorarak bunlara cevaplar üretmesini bir iç iletişim sayabiliriz. Karşı karşıya gelen iki insan arasında gerçekleşen iletişimin benzeri tek bir insanın içinde de gerçekleşmektedir. İnsanlar kendi içlerinde bir takım mesajlar üreterek ve bunları yorumlayarak kişi içi iletişimde bulunurlar. İnsanın çevresiyle kuracağı iletişim kendi içinde başlar. Kişiler arası iletişim sürecindeki bir insan kısa sürelerle hem bilgi kaynağı hem de alıcı olmaktadır. Bilgi kaynağı olduğunda bilgi üretmeye, hedef olduğunda ise gelen bilgileri yorumlamaya çalışan bu kişi her iki durumda da iç iletişim gerçekleştirmek zorundadır. Kişiler kendi içlerindeki iletişimlerin yanı sıra iç çatışmalar da yaşarlar. Kişilerin bilinç dışlarındaki ve bilinçlerindeki bir takım dinamikler iç çatışmalarına yol açabilir. İlk birde belirtilen Shannon ve Weaver modelindeki gürültü türlerinden psikolojik gürültü, kişi içi iletişim çatışmalarını da kapsamaktadır. Kişi içi çatışmaları başlıca iki grupta toplayabiliriz. Bunlardan birincisi, psikanalitik kuramda ortaya konduğu üzere kişilerin bilinç dışlarında baskıda tutulan çatışmalardır. Bu çatışmalar bazı gözlenen davranışlara yön verebilir. Bir insanın belli bir anda farklı güdülere, ihtiyaçlara sahip olması da yanaşma, yanaşma, yanaşma, kaçınma ya da kaçınma, kaçınma türünde çatışmalara yol açabilir. Dipnot, bu tür çatışmalar hakkında daha ayrıntılı bilgi için İnsan ve Davranışı adlı kitaba bakılabilir. Cüceloğlu, 1991. Kişi içi çatışmaların ikinci türü ise kişilerin zihinlerindeki bilişsel yapılarla ilgilidir. Kişi, birbiriyle çelişen bilişsel ögelere sahipse ya da mevcut bilişsel dengesiyle çelişen yeni uyarıcılarla karşılaşırsa iç çatışma yaşar. Dipnot, bilişsel, kognitif yaklaşımla ilgili olarak Cüceloğlu'na 1991 başvurulabilir. Kişi içi çatışmaların önemli bir bölümünü oluşturan bilişsel çelişki, kognitif dissonance konusunda Festinger'in 1957 tanınmış bir yaklaşımı vardır. Festinger'e göre sahip olduğu bilgiye, tutuma aykırı bir davranışta bulunan kişi bilişsel çelişkiye düşer, rahatsız olur. Bu çelişkiden kurtulabilmek için şu üç yoldan birisine yönelir. 1. Davranışını değiştirir. 2. Tutumunu değiştirir ya da yeni bilgiler edinerek o konudaki mevcut bilgisini değiştirir. 3. Psikolojik savunma mekanizmalarından birisini, örneğin mantığa bürünmeyi kullanarak çelişkisinin yarattığı rahatsızlıktan kurtulmaya çalışır. Dipnot, Festinger'in 1957 yaklaşımı ile ilgili olarak Kağıtçı Başına 1976 ve Cüceloğlu'na 1991 başvurulabilir. Örneğin sigaranın kanserle ilişkisini bilen birisi günde bir paket sigara içiyorsa bilişsel çelişkiye düşecektir. Bu çelişkinin vereceği rahatsızlıktan kurtulabilmek için yukarıda belirtilen yollardan birisini seçecektir. Söz gelişi mantığa bürünmeyi tercih ederek sigara stresimi azaltıyor. Atın ölümü arpadan olsun ya da acı patlıcanı kırağı çalmaz diyecektir. Bu tür alışılmış arpa patlıcan esprileri yapanlar Kendi esprilerine herkesten fazla gülerler. Bu doğaldır. Çünkü rahatlamaya herkesten fazla onların ihtiyacı vardır. Bilişsel çelişki yaşayan insanların davranışları çoğunlukla laboratuvarda fakat zaman zaman da gerçek ortamda incelenir. 1986 yılındaki Çernobil nükleer kazasından sonra ülkemizde radyasyonlu olduğu ileri sürülen çayları içenlerin bilişsel çelişkiye düşünce acı patlıcanı kırağı çalmaz türünde savunma mekanizmalarına başvurdukları gözlenmiştir. Bilgin ve Leblebici 1990. Bu konudaki bir başka araştırmada da radyasyonlu çay içmeye devam eden yüksek kaygılı kişilerin kaygısı daha az olanlara oranla daha fazla savunma mekanizması kullandıkları belirlenmiştir. Dökmen ve Dökmen 1990. Kişiler söz konusu savunma mekanizmalarını çay içerken yaşadıkları iç çatışmayla baş edebilmek için kullanıyor olabilirler. 2. Kişiler arası iletişim. Genel bir tanımlamayla kaynağını ve hedefini insanların oluşturduğu iletişimlere kişiler arası iletişim adı verilir. Karşılıklı iletişimde bulunan kişiler bilgi, sembol üreterek, bunları birbirlerine aktararak ve yorumlayarak iletişimi sürdürürler. Konuyla ilgili bilimsel yayınlara baktığımızda bu genel tanımlamanın yanı sıra kişiler arası iletişimin daha sınırlı şekilde de tanımlandığını görürüz. Bazı araştırmacılarda insanlar arasında gerçekleşen bütün iletişimleri kişiler arası iletişim saymama eğilimi vardır. Bu konudaki farklı görüşler Capella'nın 1987 makalesinde de izlenebileceği üzere kişiler arası iletişimle ilgili farklı tanımlara ve kanımca da biraz kavram karışıklığına yol açmaktadır. Konu ile ilgili yayınlarda iletişim, sosyal etkileşim ve kişiler arası iletişim terimlerinin bazen eş anlamda kullanıldığı görülmektedir. 60'lı yıllarda McKevy ve Doyle 1966 konuya açıklık getirmeye çalışarak şu tanımı yapmışlardı. Bir göndericiden alıcıya mesaj iletilmesi olayına iletişim adı verilir. Bu durumda tüm algılamalar, örneğin bir insanın bir ağaç görmesi bir iletişim sayılır. Eğer hem gönderici hem de alıcı birer organizma, örneğin birer insan ise bu iletişim şekline sosyal iletişim adı verilir. Sosyal iletişimde gönderici ve alıcı arasında zaman ve mekan birliği bulunması şart değildir. Örneğin bir salonda konferans verilmesi ya da yıllar önce yaşamış bir yazarın eserini insanların bugün okuması birer sosyal iletişim sayılır. Gönderici ve alıcı arasında zaman ve mekan birliğinin bulunması durumunda ise bu iletişim şekline sosyal etkileşim adı verilir. Sosyal etkileşim olarak adlandırılan davranış şekline bazı kaynaklarda olduğu gibi kişiler arası iletişim adını da verebiliriz. Dipnot: sosyal iletişim, social communication, sosyal etkileşim, social interaction, kişiler arası iletişim, interpersonal communication. Toops ve Moss 1974, bir iletişimin kişiler arası iletişim sayılabilmesi için şu üç ölçütü gerekli olduğunu belirtmişlerdir. A. Kişiler arası iletişime katılanlar belli bir yakınlık içinde yüz yüze olmalıdır. B. Katılımcılar arasında tek yönlü değil, karşılıklı mesaj alışverişi olmalıdır. C. Söz konusu mesajlar sözlü, verbal ve sözsüz, non-verbal. Dipnot: sözsüz iletişim ileride tanımlanacaktır. Kısaca belirtmek gerekirse, insanların yüzlerini, vücutlarını kullanarak birbirlerine mesaj iletmeleri sözsüz iletişim sayılır. Nitelikte olmalıdır. Bu iki tür mesaj dışındaki mesajların kullanıldığı iletişimler, örneğin yazışmalar, kişiler arası iletişim sayılmaz. Yapılan çok sayıdaki tanımın buluştuğu nokta, kişiler arası iletişimin psikolojik nitelikli bir bilgi alışverişi olduğu yolundadır. Capella 1987. Söz konusu tanımların önemli bir kısmında, kişiler arası iletişime katılanların kendi adlarına iletişim kurmaları şartı aranır. Yani kişilerin bir takım rollere bürünerek ya da sosyal ve kültürel kalıplara girerek sürdürdükleri iletişimler kişiler arası iletişim tanımının dışında bırakılır. Buna göre bir nüfus sayım memuru ile vatandaş arasında ya da geç işareti veren bir trafik polisi ile sürücü arasında kişiler arası iletişim değil bir sosyal iletişim vardır. Çünkü sayım memurunun ve trafik polisinin başlattığı iletişim kişisel ve psikolojik değildir. Fakat insanlar arasındaki bir iletişimde neyin psikolojik olduğunu, neyin psikolojik olmadığını belirlemek oldukça güçtür. Sosyal iletişimler rahatlıkla psikolojik iletişime dönüşebilir. Örneğin bir sayım memuru bir vatandaşın yaşını sorarsa, vatandaş bu sorudan rahatsızlık duyarsa, Onun rahatsızlığını fark eden memur ise elinde olmadan gülümserse, bu iki kişi arasındaki iletişim artık kişiler arası iletişime dönüşmüş demektir. Hata yapan bir sürücü, yanına yaklaşan trafik polisine, "Kusura bakma abi" dediğinde, resmi olması gereken bir iletişim, kişiler arası iletişime kaymaya başlar. Hele bir de sürücü ne kadar ceza ödeyeceği konusunda bir pazarlığa girişirse, işin resmiyeti iyice kaybolur. Resmi dairelerimizde ve diğer iş yerlerinde çalışanların birbirlerine "abi, abla, evladım" deme eğilimleri oldukça yüksektir. Resmilikten yarı resmiliğe, yani kişiselliğe kaymaya başlayan bu tür iletişimleri, iletişim sınıflamasında belli bir yere yerleştirmek ise oldukça güçtür. Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü üzere, kişiler arası iletişimin kesin bir tanımını yapmak ve bu iletişimin şeklini diğer iletişim türlerinden kesin çizgilerle ayırmak oldukça zordur. Bu yüzden tanımı geniş tutarak, kapsamı ve sürdürülüş şekli ne olursa olsun, kişiler arasında gerçekleşen iletişimlere kişiler arası iletişim diyebileceğimiz görüşündeyim. Bu tanım, gruplar arasındaki ya da kişi ile grup arasındaki iletişimleri kişiler arası iletişim tanımının dışında bırakmaktadır. Buna göre bir konferans sırasında kişiler arası iletişim gerçekleşmemektedir. Yüz yüze olan bütün iletişimler, bu arada mektupla ya da telefonla yapılan haberleşmeler ise kişiler arası iletişim sayılabilir. Bu noktada TAPS ve MOS'tan ayrıldık. Kişiler arası iletişimin kendi içinde nasıl sınıflanacağı yolunda yerli ve yabancı kaynaklarda çeşitli görüşler ortaya konmuştur. İlk ikide özetlenen bu sınıflamalar arasında bir birlik bulunmadığı görülmektedir. Bu yüzden mevcut sınıflamalara dikkate alan, kapsayıcı bir sınıflama yapmak istediğimizde, şekil 2'de görülen sınıflama ortaya çıkmıştır. Şekil 2'deki sınıflamada, kişiler arası iletişim sözlü ve sözsüz olarak iki ana sınıfa ayrılmış, bu sınıflardan her birisi kendi içinde alt sınıflara bölünmüştür. Şekilde görüldüğü gibi, gerek sözlü gerekse sözsüz iletişimler, niyet edilerek ya da niyet edilmeden gerçekleştirilebilir. Şekil 2'de görülen sözlü ve sözsüz iletişimle ilgili kavramları sırasıyla şöyle açıklayabiliriz. İletişimde dil ve dil ötesi. Sözlü iletişimler dil ve dil ötesi olmak üzere iki alt sınıfa ayrılmaktadır. İnsanların karşılıklı konuşmalarını, hatta mektuplaşmalarını dille iletişim kabul edebiliriz. Dille iletişimde kişiler ürettikleri bilgileri birbirlerine ileterek anlamlandırırlar. Dil ötesi iletişim, sesin niteliği ile ilgilidir. Ses tonu, sesin hızı, şiddeti, hangi kelimelerin vurgulandığı, duraklamalar ve benzeri özellikler dil ötesi iletişim sayılır. Dille iletişimde kişilerin ne söyledikleri, dil ötesi iletişimde ise nasıl söyledikleri önemlidir. Araştırmalar, insanların günlük yaşamda birbirlerinin ne söylediklerinden çok, nasıl söylediklerine dikkat ettiklerini göstermektedir. Mehrabiyan 1968. Karşımızdakinin sözlerinin kapsamı kadar, hatta daha da fazla, ses tonundaki canlılık da bizi ilgilendirir. Yani semantik ögeler kadar dil ötesi ögeler de iletişimde etkilidir. Yüksek sesle halimizi, hatırımızı soran birisi, daha sonra sesini kısarak "akşama bize buyur" derse, bu sözden "gelmeni pek istemiyorum" anlamını çıkarırız. Bu tür alçak sesle çabucak söylenivermiş davetlere "yarım ağızla yapıldı" deriz. Bir davetin yürekten mi yoksa yarım ağızla mı yapıldığını anlamaya çalışırken başvurduğumuz önemli ölçütlerden birisi dil ötesi ögelerdir. İsteyerek, farkında olarak yaptığımız konuşmalara niyet edilmiş dil davranışı adı verilir. Konuşurken dilimizin sürçmesi ise niyet edilmemiş dil davranışlarına bir örnektir. Bazı kelimelerin üzerine basa basa konuşmamız ya da karşımızdakini korkutmak için bağırmamız niyet edilmiş dil ötesi davranışlardır. Konuşurken farkında olmadan ses tonumuz alçalıp yükseliyorsa ya da sesimiz titriyorsa, bu durumda niyet edilmemiş dil ötesi davranışlar söz konusudur. Sözsüz iletişimde konuşma ya da yazı olmaksızın insanlar birbirlerine bir takım mesajlar iletirler. Bu iletişim şeklinde insanların ne söyledikleri değil, ne yaptıkları ön plana çıkar. Sözsüz iletişimi kendi içinde dört gruba ayırabiliriz. Yüz ve beden. Yüzümüzdeki ifade, el ve vücut hareketlerimiz, vücudumuzun duruşu ve göz temasımız sözsüz iletişimde önemli yer tutar. Sözlü iletişimde vokal sistemimiz, ses telleri, dil, dişler ve benzeri, gönderici olarak görev yapmaktaydı. Sözsüz iletişimde ise yüzümüzü ve bedenimizi gönderici olarak kullanırız. Yüz ve beden ifadeleri niyet edilerek ya da niyet edilmeden yapılır. İnsanlar niyet edilen ifadeler yoluyla birbirlerine bir takım anlamlar iletirler. Başı evet hayır anlamında sallamak, kaşları kaldırarak hayır, dudakları büzerek belki demek ya da omuzları kaldırarak umursamazlık belirtmek niyet edilen ifadeleri örnektir. Bu tür ifadeler sözlü dil olmamakla birlikte sözlü anlatımda kullanılan ifadelerle eş anlam taşıyan ifadelerdir. Bu yüzden de niyet edilen ifadeler diller gibi kültürden kültüre farklılık gösterebilir. Örneğin bizim ülkemizde başı önden arkaya kaldırmak hayır anlamını taşır. Batı ülkelerinde ise hayır demek isteyenler başlarını iki yana sallarlar. Bir süre önce Almanya'da uzun yıllar yaşamış bir komşum uzaktan bana eliyle gel işareti yaptı. Yanına gidince beni çağırmamış olduğunu anladım. Meğer yaptığı işaret sadece merhaba anlamı taşıyormuş. Oysa bizler uzaktaki bir tanıdığa elimizle merhaba demek istediğimizde elimizi açıp omuz hizasında kaldırıp hafifçe iki yana sallarız. Komşumun yaptığı el işareti iki farklı kültürde farklı anlamlar iletmektedir. İşte bu yüzden yüzle ve bedenle yapılan bu tür işaretleri bir sözsüz dil kabul etmekteyiz. Niyet edilmemiş yüz ve beden ifadelerine ise duygusal ifade adı verilmekte. Çeşitli kaynaklarda yüz ifadeleri facial expressions denildiğinde duygusal yüz ifadeleri kastedilmektedir. İnsanların yüzlerinde aniden korku ya da hayret ifadesi belirmesi duygusal yüz ifadelerine örnektir. Bu tür ifadeler niyet edilmeden yapıldıkları için sözlü anlatımdan farklıdır. Yapılan incelemeler niyet edilmemiş yüz ve beden ifadelerinin yani duygusal ifadelerin kişiler arası iletişimde önemli yeri olduğunu göstermektedir. Örneğin Mehrabian 1968, iletişimde sözlü kapsamın %7, dil ötesi ögelerin %38, duygusal yüz ifadelerinin ise %55 oranında paya sahip olduğunu belirtmektedir.